Item 19, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth. Sayfa 232. Henry kalkıp gerindi. Vakit gece yarısına geliyordu. Elini genç dedektifin omzuna dayadı. Geç oldu dedi, evine git. Sabaha yazarsın raporunu. Henry'in son ziyaretçisi şef dedektifti, yani suç sahnesi inceleyicisi. Temizlendi dedi Henry'e. Son tuğlada kalktı. Bize yararı olabilecek başka bir şey çıkmadı. O halde bilmek istediklerimizi bize zavallı kadının cesedi söyleyecek demektir dedi Henry. Ya da belki Larkin söyler. Konuştu mu? Henüz değil ama konuşacak. Hepsi konuşur sonunda. Şef dedektif evine gitti. Henry karısını telefonla aradı. Geceyi karakolda geçireceğini bildirdi. Gece yarısından biraz sonra aşağıya hücrelerin olduğu yere indi. İhtiyar uyumamıştı. Yatağının kenarında oturuyor, karşısındaki duvara bakıyordu. Henry yanındaki polise başını salladı. Hepsi sorgu odasında toplandılar. Polis elinde not blok notuyla bir köşede oturuyordu. Henry ihtiyarın karşısına geçti, ona yasanın tanıdığı hakları okudu. Herbert James Larkin, hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Ama konuşursan söylediklerin not edilip sana karşı kanıt olarak kullanılabilir. Bundan sonra ihtiyarın karşısına oturdu. 15 yıl Bay Larkin, insanın böyle bir şeye dayanması için oldukça uzun bir süre. 1963'ün Ağustos'uydu değil mi? Komşular hatırlıyor, papaz hatırlıyor, hatta postacı bile hatırlıyor. Neden anlatmıyorsunuz bana? İhtiyar gözlerini kaldırdı. Birkaç saniye Henry ile bakıştılar. Sonra o yine masaya baktı. Hiçbir şey söylemedi. Henry hemen hemen şafak sökene kadar uğraştı. Larkin bezmek nedir bilmiyor gibiydi. Köşedeki polis ise esneyip duruyordu sürekli olarak. Larkin yıllarca gece bekçiliği yapmış diye hatırladı Henry. Belki de geceleri gündüzlerden daha ayık oluyordu adam. Sonunda ayağa kalktığında görüşme odasının camlarında gri bir ışık vardı. ''Nasıl istersen'' dedi. ''Konuşmayabilirsin ama senin Violet konuşacaktır. Garip değil mi? 15 yıl sonra duvarların ardındaki mezarından seslenecek, konuşacak. Birkaç saat kaldı. Eyalet pataloğuna anlatacak her şeyi. Konuşacak, evet. Kendisine neler olduğunu anlatacak ona laboratuvarda. Ne zaman olduğunu da. Hatta belki neden olduğunu da. O zaman buraya yine geleceğiz ve ben o zaman seni suçlayacağım. Kolay kızmayan tipti ama ihtiyarın sessizliğine sinirlenmeye başlıyordu. Az şey söylüyor değildi çünkü adam, hiç ağzını açmıyordu. Yalnızca gözlerinde garip bir anlamla Henry'e bakıyordu, o kadar. Henry kendi kendine sorup duruyordu. Neydi o anlam? Kötü şeylerin beklentisi... Henry'e karşı korku, pişmanlık, alay. Yo, alay değildi. İşi bitikti adamın. Sonunda kalkıp çenesinde uzamaya başlayan sakallardan kocaman elini geçirdi. Kendi odasına döndü. Larkin de hücresine götürüldü. Henry koltuğunda 3 saat kadar uyukladı. Başını arkaya yaslamış, ayaklarını uzatmış, yüksek sesle horluyordu. Saat 8'de kalktı, tuvalete gidip yıkandı, tıraş oldu. İki şaşkın genç polis 8.30'da göreve gelip onu orada bulunca afalladılar. 9 olduğunda o kahvaltısını etmiş, dağ gibi yığılan evrakın üzerinde çalışmaya başlamıştı. 9.30'da müteahhidin ustabaşısı telefon etti. Henry onun isteğini bir düşündü. Pekala dedi sonunda, betonu döküp çiti çevirebilirsiniz. 20 dakika sonra Profesör McCarthy aradı. ''Bacakları düzelttim'' dedi neşeyle. ''Ciltle neşleri atacak kadar yumuşadı. Şimdi suyunu süzüp kuruluyoruz. Bir saate kadar başlayacağım.'' ''Bana ne zaman rapor verebilirsiniz?'' ''Ne demek istiyorsun? Ona bağlı'' dedi telefondaki ses. ''Resmi rapor için 2-3 gün gerekli. Gayri resmi olarak sana öğlende bir şeyler söyleyebilirim. Hiç değilse ölüm nedenini.'' Boyun çevresindeki izleri onayladık. Dün de kuşkulandığım gibi çorapla boğulmuş. Patolog saat 2.30'da Henry'in bürosuna gelmeyi kabul etti. Sabahki işler bir daha kesilmedi. Binbaşı Dawkins öğle vakti telefon etti. Şansımız yaver gitti dedi. Savaş Bakanlığı'nın sicil servisinde eski bir arkadaşımı buldum. Bana öncelik tanıdı. Sağ olun binbaşı dedi Henry. Ben not alıyorum. Devam edin.
Fazla bir şey ama dün düşündüklerimiz onaylandı.
Senin düşündüğün diye geçirdiği içinden Henry. Ah bu İngiliz nezaketi.
Er Herbert James Larkin Dublin'den feribotla Liverpool'a 1942'de gelmiş. Orduya gönüllü yazılmış. İlk eğitimini Yorkshire'daki Catterick kampında yapmış. Sonra Kral Ejderleri Birliği'den nakli olmuş. 1941 Mart'ında Mısır'daki birliğe katılmak üzere gemiyle yola çıkarılmış. Bundan sonra da neden onbaşı olamadığının nedeni ortaya çıkıyor.
Neymiş?
Esir düşmüş. Aynı yıl Rommel'in sonbahar saldırısında Almanların eline düşmüş. Savaşın geri kalan kısmını savaş esiri olarak Doğu Almanya'daki Silesya'da geçirmiş. 1944 Ekim'inde Ruslar tarafından kurtarılmış. Yurda 1945 Nisan'ında dönmüş. Mayıs'ta da Avrupa'daki savaş sona ermiş zaten.
Evliliği hakkında bir şey diye sordu Henry.
Binbaşı Dawkins, elbette var diye devam etti. Terhis olmadan önce evlendiği için dosyasında o da var. St. Mary Savior Katolik Kilisesi'nde evlenmiş Londra'nın kuzeyinde, Edmonton'da. Tarihi 14 Kasım 1945. Gelinin adı Violet Mary Smith. Otel oda hizmetçisi. Kız o zaman 17 yaşındaymış. Bildiğin gibi adam 1946 Ocağı'nda terhis edilmiş, 1954'e kadar Edmonton'da kalmış ve bir dükkanda tezgahtar olarak çalışmış. Orduda en son olarak bu adresi kayıtlı.
Henry Dawkins'e içtenlikle teşekkür edip telefonu kapattı. Larkin 17 yaşındaki bu genç kızla evlendiğinde yaşı 34'tü, 35'e yaklaşıyordu. Mayo yoluna taşındıkları zaman karısı herhalde cıvıl cıvıl 25 yaşında bir kadındı. Kendisi de belki o kadar hayat dolu olmayan 43 yaşında bir erkek. 1963 Ağustos'unda kadın öldüğü zaman hala güzel, belki de cinsel çekiciliği olan 35 yaşında bir kadınken o ilgisini kaybetmiş 52 yaşında bir erkekti. Evet, bu durum sorun çıkarabilirdi. Henry sabırsızlıkla Profesör McCarthy'nin gelmesini bekliyordu. Patolog sözünün eli çıktı saat. Tam 2:30'da Henry'in karşısındaki koltukta oturmaktaydı. Piposunu çıkardı, ağır ağır doldurmaya başladı. Laboratuvarda içmek yasak diye özür diledi. Hem tütün kokusu formaldehit kokusunu bastırır. Memnun olman gerek. Mutlu mutlu tüttürdü. İstediğini öğrendik dedi rahat bir sesle. Kuşkusuz cinayet. Çorapla sıkılarak boğulmuş, soluğu kesilmiş. Bunun yanında şok etkisi de var. Şuradaki hayoid kemiği. Adam çeneyle boğazdaki çıkıntının arasında bir yeri gösteriyordu. Üç yerden kırılmış. Ölümden önce kafasına da vurulmuş. Kafatası çatlamış. Ama ölüm ondan gelmemiş. Herhalde kadın bundan sersemlemiş, sonra boğulurken mücadele etmemiş olmalı. Henry arkasına yaslandı. Harika dedi. Ölüm yılıyla ilgili herhangi bir bilgi.
Sana bir armağanım var dedi profesör. Evrak çantasına uzanıyordu. Çantadan içinde ona 15 santim boyunda solmuş bir kağıt bulunan bir naylon torba çıkardı. Kağıt bir gazeteden kesilmişti. Kafadaki yara biraz kanamış olmalı. Katilimiz yerdeki alı lekelenmesin diye yaraya bir gazete sarmış. Herhalde o sahte duvarı örerken yapmış bunu. Bereket versin, bildiğimiz gündelik gazetelerden biri. Tarihi de hala okunuyor.
Henry naylon torbayı aldı. Saydam maddeden fenerinin ve büyütecinin yardımıyla yazıları okumaya çalıştı. Sonra birden doğrulup oturdu. Ama elbette ki bu eski bir gazeteymiş dedi.
Tabii eski diye karşılık verdi McCarthy.
Henry bunu yaraya sardığı zaman tarih çoktan geçmişmiş diye direndi.
McCarthy omuzlarını kaldırdı. Belki de haklısın dedi. Bu tür mumyalarda insan ölüm tarihi konusunda pek kesin konuşamıyor. Aşağı yukarı bir tahmin yürütebiliyor.
Henry rahatladı. Ben de onu demek istemiştim dedi. Larkin herhalde bir çekmecenin içine yayılmış gazetelerden bir tane çekti. Ya da dolap raflarına yayılmış olanlardan aldı. Yıllardır dokunulmamış bir gazete. Tarihi onun için Mart 1943. Ceset de o tarihten kalma dedi McCarthy. Ölüm tarihini 1941 ile 1945 arası olarak saptadım. Herhalde bu gazetenin tarihinden birkaç hafta farklı olmalı. Henry ona ateş saçan gözlerle baktı. Uzun uzun, keskin keskin baktı. Bayan Violet Mary Larkin 1963 Ağustos'unda öldü dedi. McCarthy de ona baktı. Piposunu yeniden yakmak için geçen süre boyunca öylece bakıştılar. Sonunda profesör galiba değişik amaçlara yönelik konuşuyoruz dedi. Ben morgdaki cesetten söz ediyorum.
Ben de.
Larkin'le karısı Londra'dan buraya 1954'te gelmişler. Henry ağır ağır konuşuyordu. Mayo yolu 38 numarayı daha önceki sahibinin ölümü üzerine satın almışlar. Bayan Larkin 1963 Ağustos'unda kocasını terk edip kaçtı denmiş. Dün onun cesedini ev yıkılırken bir sahte duvarın gerisinde bulduk. McCarthy mantıklı bir söz söyledi. Bana Larkinlerin ne zamandan beri o evde oturduğunu söylememiştin. Yalnızca mumyalaşmış ceset üzerinde patolojik muayene yapmamı istedin. Ben de onu yaptım. Ama mumyalaşmıştı diye direndi Henry. Herhalde öyle olunca ölüm yılı çok oynayabilir.
20 yıl oynamaz ama dedi McCarthy tatlı tatlı. Bu cesedin 1945 yılında hala sağ olmasına olanak yok. İç organlarının incelenmesi hiç kuşku bırakmıyor. Çorapların da tahlili yapılabilir, gazetenin de. Ama senin dediğin gibi belki her ikisi de kullanıldıkları zaman 20 yıl eskimiş durumdaydılar. Buna karşılık saçlar, tırnaklar, organlar, onlarda kuşku yok.
Henry hayatının en büyük kabusunu uyanıkken yaşıyormuş gibi hissetmekteydi. Maçta gol sayısına doğru gidiyor, İngiliz takımının defansını aşıyor, kaleye yaklaşıyordu. Yıl yine 1951'di, neredeyse başaracaktı. Ama top birden ellerinin arasından kaymaya başlamıştı. Ne yaparsa yapsın yakalayamamıştı onu, kendine geldi. Yıl hariç başka ne var diye sordu. Kadın kısa boylu, tombulcaydı, 1.60 falan. McCarthy başını iki yana salladı. Üzgünüm, kemiklerin boyu değişmez. 35 yıl bir tuğla duvarın gerisinde dursa bile, bu kadının boyu 1.70, kemikli ve sivri biri. Siyah kıvırcık saçlı mı diye sordu Henry.
Süpürge gibi dümdüz, rengi de saman, hala başında saçları.
Öldüğü zaman 35'ine yakınmış.
Değil dedi McCarthy, 50'sine epey geçmişmiş. Çocuk da doğurmuş, 2 tane olabilir sanıyorum. İkincisinden sonra bir onarım ameliyatından geçmiş.
Yani sen diye başladı Henry, yani sen. 1954 yılından bu yana ikisinin, Violet kaçtıktan sonra da Larkin'in salonlarında duvarın gerisinde yatan gizli bir cesetle burun buruna yaşadıklarını ve bunu hiç bilmediklerini mi söylemek istiyorsun?
Öyle olmalı dedi McCarthy. O sıcakta çabucak mumyalaşan bir vücut hiç koku vermez. 1954'e kadar. Benim tahmin ettiğim gibi 1943'te öldürüldüyse ceset çoktan dün bulduğumuz zamanki haline gelmiş olmalı. Senin Larkin neredeymiş 1943 yılında?
Silezya'da, bir savaş esirleri kampında dedi Henry. Profesör ayağa kalkarken o halde o kadını öldürüp önüne duvar çeken o değil dedi. Kim peki? Henry daimi telefonu eline aldı. Dedektifler odasını aradı. Telefona genç çavuş cevap verdi. Henry ona 1954'ten önce o evin sahibi olup da aynı yıl ölen adam kimdi diye sordu.
Bilmiyorum efendim.
Kaç zamandır oturuyordu o evde?
O konuda not almadım efendim ama 30 yıl oturmuş dedilerdi galiba. Dulmuş.
Orası doğru diye hırladı Henry. Adı neymiş?
Bir duraklama oldu. Sormak aklıma gelmedi efendim. İhtiyarı 2 saat sonra serbest bıraktılar. Ön holde basından kimse olabilir diye arka kapıdan çıkardılar. Bu sefer ne polis arabası vardı ne de ona refakat eden. Belediye huzur evinin adresini cebine koymuşlardı. O hiç konuşmadan kaldırım boyunca Diamond'a doğru yürümeye başladı. Mayo yolunda bir zamanlar o evin engel olduğu eksik çit tamamlanmıştı. Otopark alanının tümü çevrilmişti artık. Eskiden evin ve bahçenin durduğu yerdeki taze beton kurumak üzereydi. Ortalık kararırken ustabaşı yanında iki işçisiyle betonun üzerinde ayaklarını vura vura dolaşmaya başladı.
''Yeterince kurudu'' dedi. ''Patron bu gece asfaltın bitirilmesini istiyor.''
Yolun karşı tarafında bir meydan ateşinde trabzanlardan, merdivenlerden, tavan kirişlerinden, dolap, pervaz ve kapılardan son kalanlar çatır çatır yanmaktaydı. İşçiler tel çitin delikleri arasından kendilerine bakan ihtiyarı o ateşin ışığında bile fark etmediler. Ustabaşı betonun üzerinde yeni yapılan alanın ucuna doğru yürüdü. Eğilip ayaklarına baktı.
''Bu da ne?'' diye sordu. ''Burası yeni beton değil, eski bu.''
Gösterdiği yer 60'a 1.80 bir dikdörtgendi. ''Kümesin tabanıydı orası.'' dedi işçi. Daha bu sabah elleriyle yaymıştı betonu buralara, iyi biliyordu.
''Üstüne yeni beton çekmedin mi?''
''Çekmedim. Çeksem orası biraz daha yüksek olurdu, düzgün olmazdı otoparkın tabanı.''
Ustabaşı keyifsiz bir sesle ''Asfalttan sonra çökerse patron burayı yeniden söktürüp yaptırır.'' dedi. Birkaç adım uzaklaştı, sonra elinde sivri uçlu bir çelik sopayla geri döndü. Sopayı başının üzerine kaldırıp sivri ucunu hızla yere indirdi. Sopa geri sekti. Ustabaşı omurdandı.
''Tamam, yeterince sertmiş.'' dedi. Bekleyen buldozer'e doğru döndü. ''Doldur bakalım Michael.'' diye seslendi. Buldozer'in kepçesi kara ziftten bir dağı ite ite yaymaya koyuldu. Zift tıpkı ıslak şeker gibi yayılıyordu katı tabanın üzerine. Birkaç dakika sonra taban griyken siyah oluvermişti. Buram buram kokuyordu zift. Derken kenarda bekleyen silindir geldi, işi çabucak bitirdi. Son ışıklar yok olup gökyüzü kapkara kesilirken adamlar evlerine gittiler. Otopark artık tam anlamıyla bitmişti. Tel çitin dışında ihtiyar olduğu yerde döndü, uzaklaşmaya başladı. Hiçbir şey söylemiyordu. Hiçbir şey. Ama ilk defa olarak gülümsüyordu. Yüzünde uzun süreli mutlu, rahatlamış gibi bir gülümseme vardı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 242.